Ayrım 16, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 225, 36. bölüm, Diş Ağrısına Bir Çare. Karanlık çökeli çok olmuştu, kasabanın büyük bölümü uykudaydı. Peter Christophoros içinde kendisine yüzünü göstermeyi reddetmekte olan baş melek Cebrail ile karşılıklı konuştuğu rüyanın derinliklerinde sürükleniyordu. ''Eğer yüzümü sana gösterirsem öleceksin.'' diye iddia ediyordu başmelek. ''Işık seni tamamen yakacak ve cennete kül taneleri olarak varacaksın.'' Buna karşılık Christophoros yalvarıyordu. ''Bir anlığına, kısacık bir anlığına.'' ''Sana kanadımın bir tüyünü göstereceğim.'' dedi başmelek. Christophoros rüyasında tüm olası ufuklara olabildiğince uzanarak bütün cenneti dolduran, sonbahar mehtabı gibi parıldayan kocaman bir tüy gördü. Peder Christophoros kutsal harikalarla serseme dönmüş vaziyette yatarken, Ayyaş Konstantinos Ermeni mahallesinin sokaklarında sarsak adımlarla ilerliyordu. Parıltıları artık ancak panjur aralıklarından sızan gaz lambalarının loş ışığından azami surette yararlanmaya çalışıyordu. Zaman zaman elleriyle duvarları yoklaya yoklaya ilerliyordu ki yolunu kaybetmesin ve ara sıra uyuklayan bir köpeğe ya da eşeğe rastladığında hem o hem de söz konusu hayvan panik halinde geri kaçıyordu. Kasabanın kedileri duvarların ve çatıların üstünden miyavlayarak ya tehditler savuruyor ya da aşk şarkıları söylüyorlardı. Badem ağaçlarının oradan operacı bülbüller aryalar ile kantatlardan oluşan potpurilerini geceye yansıtıyorlardı. Uzaklarda bir yerden udunun tellerini tımbırdatarak Rüstem Bey'e gecenin son ninnisini söyleyen Leyla Hanım'ın berrak sesi geliyordu. Aslında bu ninni sahip olmak istediği çocuğa söylenmekteydi ve Rumcaydı. Konstantinos niyetinden caymasına yol açacak ya da aradığı evi bulmasına imkan vermeyecek ölçüde sarhoş değildi. Evin top tutan el şeklinde pirinç bir kapı tokmağı olduğunu bildiğinden ellerini büyük bir dikkatle her kapının üstünden geçirerek tokmağı arıyordu. Kapı tokmağı burada bir hayli yaygın bir tarzdı ve bu yüzdendir ki bu sokağın sağ yanındaki evlerden üçüncüsünü de aramaktaydı. Tokmağı bulduğunda sanki görevi hakkında düşünüyormuş veya yorgun argın güç topluyormuş gibi başını öne doğru eğip kapıya yasladı. İçini çekti, birkaç defa derin derin nefes aldı ve kapıyı çaldı. Sesin arkadaki odanın içinde yankılandığını duydu ve kulağını bir hizmetkarın yaklaşıp yaklaşmadığını duyabilmek için kapı doğramalarına yasladı. Ancak hizmetkar her nasılsa pek sessizce yaklaştı ve Konstantinos kulağı hala kapıdayken kapının açılması gibi bir utancı yaşamak zorunda kaldı. Neredeyse dengesini kaybediyordu ki sarhoş görünmemeye çalışan bir sarhoşun abartılı uyanıklığıyla yukarı doğru sıçradı. Hizmetkar bir elinde bir gaz lambası taşıyor ve lambanın loş sarı ışığı yüzünü gölgede bırakıyordu. Lambayı ışık ziyaretçinin yüzünü aydınlatıncaya kadar kaldırdı ve tekrar çekti. ''Evet'' dedi. ''Ermeni'yi görmeye gelmiştim'' dedi Konstantinos biraz zorlanarak. ''Şimdi gidin sabah gelin, efendi yattı ve ev kapalı.'' ''Gelemem. Işıkta olmaz. Onu görmek zorundayım.''
''Mümkün değil.''
''Lütfen kendisine bir sorar mısınız?'' Hizmetkar yalvarmayla umutsuzluk arası bir ses tonuyla ifade edilen ricanın aciliyetinden etkilenmişti. Ve gece için giyinmiş olan Levon omuz başında belirdiğinde tereddüt içindeydi. ''Levon ne oluyor?'' diye sordu. ''Gecenin bu vakti kapıyı çalan da kim?''
''Kasabadan biri'' dedi hizmetkar. Konstantinos ileri çıkarak, ''Benim'' dedi, ''sizinle konuşmam gerek.''
Levon sabık saldırganını görünce irkildi ve bir adım geriye kaçtı. ''Benim sizinle konuşmak gibi bir arzum yok, gitseniz iyi olur.''
Konstantinos bu isteği duymazdan gelerek sordu. ''İyi misiniz, yaralarınız çok fazla mıymış?''
''Nefes almakta zorlanıyorum ve çok ağrım var. Yaptığınızdan sonra buraya ne cesaretle geldiğinizi anlamıyorum. Sizin yerinizde başka biri olsa utancından ölürdü.''
Konstantinos gözlerini yere dikti ve itiraf etti.
''Ben de utanıyorum.'' Durakladı, gözlerini kaldırdı ve ''Sizin hain olmadığınızı biliyorum. Sizin söylediğim şeylerden hiçbiri olmadığınızı biliyorum.'' dedi.
''Karınıza maliyetine ilaç vermiştim ben'' dedi Levon dik dik. ''Yoksulsunuz diye. Ne biçim ödediniz borcunuzu bana?''
''Biliyorum, biliyorum Levon efendi.''
''Çok geç oldu. Yine sarhoş musunuz siz?''
Elbette sarhoşum. Buraya geldim çünkü ben hep sarhoşum.
Kendinizi gülünç duruma düşürmek bir şeydir, dedi Levon hor görüyle. Şiddete tenezzül edecek kadar alçalmak bambaşka.
Sarhoşum, çünkü ben hep sarhoşum, dedi Konstantinos kendi düşüncesinin izinde.
Herkes bunu biliyor, dedi Levon.
Sarhoşum, çünkü hep içiyorum.
Belli bir şey.
Ve hep içiyorsam dişlerim yüzünden içiyorum.
Dişleriniz mi?
Evet efendi, dişlerim yüzünden.
Özür dilerim, takip edemiyorum. Konstantinos ağzının kenarına eliyle tıp tıp vurdu.
Dişlerim, dedi, öyle ağrıyor ki korkunç. Gece ve gündüz ağrıyor. Hayatım boyunca bana eziyet çektirdiler. Bir saatten fazla bir süreyle huzur bulmadım hiç. Hepsi dişlerim yüzünden.
Levon karşısındaki adamın sesinde kendi kendine acımasından kaynaklanan bir hıçkırık duyar gibi olduğunu düşündü. Ve insanın insanı ne kadar yanlış anlayabileceği gerçeğiyle çarpıldı. Diş ağrısı diye düşündü. İnsanoğlunun evrensel işkencesi. Hayat onsuz ne tatlı olurdu.
Sık sık ölmeyi düşündüm, diye devam etti Konstantinos, ama günaha girerdim.
Ve bu yüzden mi içiyorsunuz? Konstantinos yavaşça ve perperişan başını salladı. Levon ekledi. Ağrıyı hafifletmek için içiyorsunuz.
O yüzden sarhoşum, o yüzden yoksulum ve o yüzden karımla kızım benden nefret ediyorlar. Ve o yüzden kimse beni adam yerine koymuyor.
Neden bir şeyler yapmadınız bu konuda? Neden durumu izah etmediniz?
Ben erkeğim, erkek dediğiniz acıya katlanır ve şikayet etmez.
Dişlerinizi çektirmeliydiniz. Hangi diş olduğunu bilmiyor musunuz?
Ağrı başımın her tarafında ve kulaklarıma kadar gidiyor, boğazıma iniyor. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla hepsi olabilir. Yemek yiyemiyorum, böylece daha çabuk sarhoş oluyorum ve dişçi de çok paraya mal oluyor. Kim gelse dişler çekilmeden parayı istiyor ve benim sarhoş olduğumu görünce param olmadığını anlıyor. Ne yapabilirim ki?
Dişçilerden daha kalpsiz kimse olamaz, dedi Ermeni.
Haşhaşı denediniz mi? Ben satıyorum, çok etkili. Param yok.
Belki de öyle olması daha iyi. Bazıları bağımlı hale gelip sonunda deliriyorlar. Tımarhaneler bu gibilerle dolu. Bazen belli bazı kişilere satmayı reddediyorum. Kalmadığını söylüyorum. Vicdanımın sesini dinlemesem daha zengin olurum.
Bu adam burada durmak zorunda mı, diye sordu Konstantinos başıyla hizmetkarın bulunduğu yönü işaret ederek.
Bütün bunları o da dinlemek zorunda mı? Yeterince derdim yok mu benim?
Eğer o giderse lambayı bana vermek zorunda kalacak ve o zaman karanlıkta şiltesine ulaşamayacak. Işığı götürürse bu defa ikimiz karanlıkta konuşmak zorunda kalacağız.
Takip edemiyorum, dedi Konstantinos. Kızgın olmasam takip edebilirdim herhalde.
Neyse, dedi tüccar, size bir iyilikle bulunacağım. Siz bunu hak etmiyor olsanız bile.
İyilik mi?
Evet, iyilik. Dişinizin çekilmesi için gereken parayı ben vereceğim.
Bana para mı vereceksiniz yaptığım kötülükten sonra? Konstantinos kulaklarına inanamıyordu.
Hayır, size para vermeyeceğim. Çünkü siz gidip içersiniz o parayla. Benim yapacağım şu. Telmesos'tan bir daha dişçi geldiğinde bir hizmetkar yollayıp sizi bulduracağım. Parayı dişçiye ben ödeyeceğim ve o da sizin dişinizi çekecek. O zaman ağrınız azalacak ve belki de bu kadar çok içme ihtiyacı duymayacaksınız.
Konstantinos yüzünü yerden kaldırdı ve acıklı bir ses tonu takındı.
İçkiniz var mı Levon efendi? Küçük bir bardak rakı. Gerekmeye başladı.
Orada bekleyin, dedi Ermeni ve hizmetkarın elindeki lambayı alarak evin içinde gözden kayboldu.
Hizmetkar efendisinin yokluğunda, eğer onun yerinde olsaydım, diye söyle, sizin boğazınızı keserdim.
Defol git başımdan, diye cevap verdi Konstantinos. Eğer sizi görebilseydim kafanızı uçururdum.
Salak herif, dedi hizmetkar nefretle.
Bu kaba saba söz düellasından habersiz olan Levon, amber rengi bir sıvıyla yarı yarıya dolu bir şişeyle geri geldi. Şişenin üstüne Latin harfleriyle yazılmış yabancı kelimeler ve etiketinde biraz kekliğe benzeyen bir kuş resmi vardı. Şişeyi Konstantinos'a verdi, o da alıp dikkatini toplamaya çalışırken ayağının üstüne sallanarak kuşkuyla inceledi.
Alkol mü bu?
Adı Scotch ve dişçi olmadığında diş ağrısı için en iyi çare.
Rakıdan iyi mi? Eh, öyle zannediyorum. Doğru kullanırsanız diş ağrısını birkaç günlüğüne geçirebiliyor. Smyrna'dan alıyorum ve çok pahalı. İskoçya diye bir yerden geliyor. Kuzeyde, çok uzaklarda bir yerde bir Frank memleketi. Levon kuzeyde bir yerlere doğru bir hareket yaptı. O kadar kuzeydi ki aşırı ölçüde soğuk. Duydum ki bazen İskoçya'da kuşları daldan toplamak üzere ava gidilirmiş. Çünkü geceleri dalların üstündeki pençelerinin donduğu söyleniyor. Oralların hepsi de çok kıllıymış ki soğuktan korunabilsinler diye. Kadınların her kolunun altında birer meme daha varmış. Bu içkiyi diş ağrısını ve diğer birçok hastalığı geçirsin diye yapıyorlar. Fazladan memeler mi? Eh, doğrusu bu önemli bir şey. Konstantinos şişeyi açıp içini kokladı. Güzel kokuyor. Yapacağınız bir yudum alıp dişleriniz boyunca öne arkaya ağzınızı çalkalamak. Başlangıçta epeyce yakabilir. Sonra aldığınız yudumu ağzınıza tutup ileri geri, ileri geri döndüreceksiniz. Yapabildiğiniz sürece ve biriyle konuşmak zorunda kalana kadar buna devam edeceksiniz. O zaman da mecburen ağzınızdakini yutacaksınız. Konstantinos sıvıdan bir ağız dolusu çekti ve efendiyle hizmetkar tarafından ilgiyle izlenirken tavsiye edileni yaptı. İlk başta bıçak gibi keskin bir acı duyup suratını buruşturarak gözlerini kırpıştırdıysa da hemen ardından bu devanın işe yaradığını hissetmeye başladı. Şişeyi Levon'a doğru sallayıp öteki eliyle de işaret etti. Takdirlerini ifade eder gibiydi. Bir şeyler homurdanmak istedi ama Levon dedi ki, ''Konuşmayın, ağzınızı çalkalamaya devam edin.'' ''Nıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıg size çok iyi bir gece dilerim. Nıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıgıg şeyi salladı. Hizmetkar kapıyı kapadı ve eğer sizin yerinize ben olsaydım efendim boğazını keserdim bunun dedi. Levon itiraz etti. Elbette keserdin ama o da şanssızlardan biri işte. Rakı yakında öldürecek onu. Dişleri tedavi edilsin edilmesin. Toprağın altında yoksul, yararsız, zavallı bir hiç daha olacak. Ardından kimsenin üzülmediği. O Rumlardan herhangi birinin kemiklerini çıkartıp yıkayacaklarından şüpheliyim. Evin içinde ilerlerken Devon başını salladı. Bu dünyada çok fazla sıkıntı var. Ve ben de az önce tüylü bir keçi kadar nadir bulunan bir ilacı öylece veriverdim. Dedirmiş olmalıyım. 37. Bölüm Mustafa Kemal 8. Mustafa Kemal kendi ilkelerini bizzat uygulamaya karar veriyor ve politikayı bırakıyor. Tut Court bir asker olacaktır. Dipnot sadece bir asker olacaktır. 3. Ordu'nun eğitim komutanlığına katılıyor, başlangıçta yeni moda fikirleri ve keskin eleştirileriyle eski moda kişilere ters düşüyor. Ama duru öğretme sistemiyle her sabah erkenden pırıl pırıl uyanma şeklinde tezahür eden doğaüstü yeteneğiyle öğrencilerini etkiliyor. Yaver binbaşı Mustafa Kemal kendinden üst rütbede bulunan herkesi küçümsüyor. Almanlar kendi askeri deneyimlerini Osmanlılara aktarmaktadırlar ve Mustafa Kemal onları ne seviyor ne de güveniyor. Mamafi harika askerler olduklarını düşünüyor ve onlardan olabildiğince fazlasını öğrenmek için kolları sıvıyor. General Litzman tarafından yazılmış askeri bir el kitabını tercüme ediyor ve genel planını bizzat tertiplemiş olduğu bir tatbikatı denetlemeye gelen Mareşal von der Goltz'u etkiliyor. Gitgide yönetimini şahsen üstlendiği daha çok sayıda tatbikat yaptırıyor. Yönetimini üstlenmediği tatbikatlar içinde kendi planlarını ve emirlerini hazır ederek bunları fiili uygulamalarla karşılaştırıyor. Briefinglerde eleştiri yaparken sözünü esirgemiyor ve ayrıntılar konusunda müşkülpesent davranıyor. Üstleri açısından hala can sıkıcı biri ve iş uygulamaya gelince büyük kuramcının kendisine aptal yerine koyacağını umarak onu bir alayın başına veriyorlar. Bir Arnavut isyanı sırasında Kemal hayati öneme haiz bir geçidin ele geçirilmesi için bir plan yapıyor ve geçit tek bir asker kaybedilmeksizin alınıyor. İsyan bastırılıyor. Selanik'teki kutlama yemeğinde Mustafa Kemal bir gün Osmanlı ordusunun yerini bir Türk ordusunun alacağı ve bu ordunun da ulusu kurtaracağı kehanetinde bulunuyor. Albay von Andersen'e Türkiye'yi geriliğinden kurtarmadıkça Türk ordusunun görevini yapmış sayılmayacağını söylüyor. Mustafa Kemal askeri bir delegasyonla Paris'e gidiyor ve gitmeden önce de kendisine batı tarzı olduğunu düşündüğü bir takım elbiseyle bir şapka alıyor. Geldiğinde arkadaşı Fethi kendisini istasyonda karşılıyor ve acayip dalga geçiyor. Zira şapka fazla gösterişli ve takım elbise de yeşil. Mustafa Kemal ile Fethi gidip Parislilerin ciddiye alabilecekleri bir başka takım elbise daha satın alıyorlar. Askeri görüşmeler sürerken manevralar esnasında Kemal üniformalarının içinde kendi planlarını yüksek sesle savunmak suretiyle dikkatleri üstüne çekiyor. Ve bir Fransız subay ne kadar yetenekli olursa olsun kafasında bir kalpak olduğu sürece kimsenin kendisini ciddiye almayacağını söyleyiveriyor. Bir gün Türkiye'nin başına geçtiğinde kalpak da sarık ile fesin gittiği yere giderken Mustafa Kemal de dünya tarihinde başa giyilen şeyler hakkında derin bir bilgiye sahip yegane başkan haline gelecek. Selanik'e geri döndüğünde hayal kırıklığı içinde ve canı sıkkın. Terfi etmemiş ve geleceği yok gibi görünüyor. Bir arkadaşına görevinden istifa edeceğini söylüyor ama White Tower'da geçirdiği birkaç saatin sonunda fikrini değiştiriyor. Ayrıca politikanın dışında kalma konusunda da fikir değiştirmiş gibi görünüyor. Mustafa Kemal öfkeli çünkü kaderinde büyük işler yapmak olduğunu biliyor ama bunun olacağını göremiyor. İhtilalin başında değil ve arkadaşları da yalnızca kuramcılardan oluşan bir grupla hayalperestler. Olabildiğince girift gizlilik sistemleri içinde paralılardan ve sır gibi yeminlerden oluşan bir dünyada iş görmekte. Zamanlarının çoğunu birbirlerine karşı komplolar kurmakla tüketmekteler. Mustafa Kemal her şeyin açık ve doğrudan olmasını istiyor, belli bir hedefin konmasını istiyor ve bunlara ulaşmak için hedefinden sapmayacak faaliyetler istiyor. Mustafa Kemal bütün politik sistemin reforma tabi tutulmasını istiyor ve gelecekteki kariyerinin de göstereceği gibi halkın özgürlüğe zorlanması gerektiğini söylerken Russo'nun ne demek istediğini açıkça anlamış bulunuyor. Mustafa Kemal saygın birer Müslüman olan diğer komploculardan kendi agnostik yaklaşımını gizlemek zorunda olmasına rağmen hemen herkes bunun farkındaydı. Mamafi Kemal'in fikirlerine meyledenler var. İslam'ın yerini yavaş yavaş Türk milliyetçiliği almakta ve tartışma bu milliyetçiliğin doğası üstüne oturmakta. Selanik'te aldığında bir intihar girişiminin haç şeklindeki romantik izlerini taşıyan ihtilalci bir profesör var ki, Türklerin İslamiyet öncesi hayat tarzına geri dönmesi gerektiğinin canlı reklamını yapmakta. Ancak Mustafa Kemal Türkiye'nin modern batılı bir ülke haline gelmesi gerektiği fikrinde. Yavaş yavaş kendisiyle aynı fikirde olan insanlar bulmaya başlıyor ve yetkililer de yine kuşkulu bir hal alıyorlar. Alay komutanlığı görevine son veriliyor ve İstanbul'daki Genelkurmay Başkanlığı emrinde bir göreve atanıyor ki gözleri sıkı sıkıya üstünde olsun. Kader işe özgüven sanrılarının doruğunda olan emperyalist batılı güçler biçiminde karışıyor. Batı uygarlığını cömertçe aydınlanmadan nasibini almamış aşağı ırklara götürmekten, onlar istese de istemese de ve Batı uygarlığına sahip olmaya değen demokratik kurumları da önemli ölçüde safsaklayarak. Almanya Agadir'i ele geçiriyor, bunun üzerine Fransa öfkeleniyor ve sonunda Almanlarla Fransa'nın Fas'ı alacağı kararlaştırılıyor. Almanya'nın da Kongo'nun bir kısmını partiye davet edilmedikleri için darılmış olan İtalyanlar, Bingazi ile Trablusgarb'ı ele geçiriyorlar ki, bunlar Osmanlı mülküdür ve bu iş sıkıntıyla olsa da Mustafa Kemal'in ilerlemesinde kalıcı bir etki yapacaktır. Bütün bunların sonucu olarak imparatorluk savaşa girmek zorundadır. Yakışıklı ve romantik olan ama zekadan yana nasipsiz Enver Paşa, kendisine bağlı gösterişli subaylarla birlikte anında Trablusgarp'a sevk ediliyor. Orada Türk yaşamadığından Kuzey Afrika asına Mustafa Kemal'in pek umurunda değil. Kaldı ki Balkanlar çok daha yakın bir tehlike arz etmekte. Ama küçük bir zafer kazanma şansını yakalıyor ve sahte kağıtlarla gazeteci kılığında şiirsever arkadaşı Ömer Naci ile birlikte bir Rus şilebine atlıyor. Yanında ayrıca bu iş kendisini fazlasıyla rahatsız etse de eski olası suikastçısı Yakup Cemil var. Seyahatin parasını Kemal bizzat toplamak zorunda kalmış. Onlar Libya'dayken Yunanlar doğduğu şehri sevgili Selanik'ini ele geçiriyorlar ve Mustafa Kemal bir daha asla göremiyor şehrini. Yunanlar camileri birer birer yıkıyorlar. İmkanı olan Türkler bir yolunu bulup kaçıyorlar. 1917'deki büyük yangın gençliğinin şehrini iyice silip süpürecek ve Türklerden kalan kim varsa bu öykünün sonunda 1923 yılındaki katastrofik olaylar sırasında zorla sınır dışı edilecek. İspanyolca konuşan Yahudilerin kalmasına şimdilik izin verilmiş. Onlar 20 yıl kadar sonrasına kendilerine gelen Naziler, Selanik'i Yunanlılardan aldığında ortadan kaybolacaklar.